Ayrım 39.
Bu tür insanlardan Cumhuriyet dönemi uygulamalarını gerçek boyutuyla kavramaları beklenemez. 1923-1938 arasında geçerli olan siyasal düzen ve bu düzenin biçim verdiği parti yaşamı yalnızca görünüşte tek partili sistemdir. Nüfusun %80'ini köylülüğün oluşturduğu, çağdaş sınıfların oluşmadığı, sanayisiz bir toplumda yapılması gereken olmayan sınıflara, bu sınıfların olmayan bireylerine istemi olmayan özgürlükler getirmek değil, ulusal politikalar geliştirecek siyasi birliğin sağlanmasıydı. Bu ise ancak ulusun her kesimini temsil eden bir siyasi örgütün yaratılmasıyla olanaklıydı. Böylesi yaygın bir temsilin tek bir partiyle gerçekleştirilmesi bir istek sorunu değil, aynı zamanda bir zorunluluktu. Atatürk dönemi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çoğulculuğu temel alan bir anlayışa bağlı kalınarak tek partiyle çok partili bir politika yürütülmüştür. Yakın tarihimizle ilgili incelemeler yapan Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması adlı kitabında CHP'nin 1945'e dek süren iktidar dönemini bir bütün halinde diktatörlük olarak nitelendirir. 1923-1945 dönemindeki tek parti yönetiminin bir diktatörlük olduğuna kuşku yoktur der ve bu partinin değiştiricilikten çok gelenekçi nitelik taşıdığını ileri süren aktarmalar yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması Mete Tuncay Tarih Vakfı Yayınları 1999 sayfa 16. Amerikalı araştırmacılar James A. Bill ve Carl Leyden ortak yapıtları Politics in the Middle East'de Atatürk için değişimin hızlı bir taraftarı mı yoksa örtülü bir tutucu mu diye sorarlar ve sorularına yanıt verirler. Onlara göre toplumun yapısındaki köklü değişikliklere girişmemiş olmasından ötürü Atatürk değişimci değil bir tutucudur. Politics in the Middle East, James A. Bill ve Carl Leyden, Little Brown and CEO Boston, 1979 AKAGE sayfa 16. Hollanda Nijmegen Katolik Üniversitesi öğretim üyesi doçent Erik Jan Jurker, Milli Mücadelede İttihatçılık adlı kitabında Atatürk'ü, başkalarının İttihatçıların yazarın notu, başlatmış olduğu hareket üzerine oturan bir komplocu düzeyine indirir ve nutuğun ulusal mücadelenin tarihi değil, 1926'da girişilen siyasi tasfiyelerin onaylatılması olduğunu söyler. Zürker'e göre de Atatürk, bütün Jön Türk liderleri gibi halk çoğunluğunu iknaya dayanan demokrasiden yana değil, modernleşme ve devleti güçlendirme adına sürdürülen otoriteden yana bir kişidir. Milli Mücadelede İttihatçılar, Erik Jan Zürker, Bağlam Yayınları 2. Basım İstanbul 1995 sayfa 11 ve 8. Gerçekle ilgisi olmayan bu tür yorumlar Batı'da ve Batı etkisinde yetişmiş aydınlar arasında yaygındır. Onlar için Türk devrimi ve yarattığı halktan yana düzen, demokrasi değil, halkı ezen bir diktatörlüktür ama tekelci büyük sermaye egemenliğine dayanan Batı'daki oligarşik sistem demokrasidir. Bu yaklaşımın kasıtlı bir ideolojik karşıtlığa dayandığı açıktır. Böyle olmasa bile bu tavır en azından demokrasinin ne olduğunun kavranmaması demektir. Atatürk dönemindeki siyasal düzen eğer demokrasi ya da diktatörlük kavramlarıyla açıklanacaksa açıklamanın herkesin anlayabileceği açık sonucu bu düzenin halk ve ulus güçleri için demokrasi, ulus karşıtları ve varlıklarını yabancılarla bütünleştiren işbirlikçiler için diktatörlük olmasıdır. Atatürk döneminde siyasal düzen tek partilidir. Ancak bu parti toplumun değişik kesimlerini yönetimde temsil etme ve kitlelerin sorunlarına eğilme konusunda çok başarılıdır. Devletle bütünleştirilen iktidar gücü tümüyle halk ve ülke yararına kullanılmaktadır. Ayrıca toplumsal yapı çok partililiği gerekli kılacak sınıfsal çelişkilerden uzaktır. Birden çok parti kurulduğunda bu partilerin benzer politikalar yürütmesi kaçınılmazdır. Nitekim Atatürk'ten sonraki Cumhuriyet Halk Partisi ile örneğin 1946'da kurulan Demokrat Parti arasında iç dış politika yönermeleri ve uygulamalar bakımından hemen hiçbir fark yoktur. Bu durum farklı anlamda da olsa sayıları daha fazla olan günümüz partileri için de geçerlidir. Tek partili sistemde halkın tümünü kapsayan demokratik programlar uygulanırken, çok partili bir sistemde azınlığı temsil eden ve milli olmayan politikalar geçerli kılınabilir. Tek parti kimi zaman birden çok partiden daha etkin biçimde çok partili bir siyasi işleyiş sağlayabilir. Önemli olan parti sayısı değil, hedefler, anlayışlar ve uygulanan politikalardır. Fransız sosyal bilimci Maurice Duverger, Siyasi Partiler adlı kitabında tek partili siyasal sistemleri de inceler ve incelemesinde Atatürk dönemi Cumhuriyet Halk Partisi'ne özel önem verir. Duverger, söz konusu kitapta tek parti ve demokrasi tanımlarını yan yana getirmenin birçok kimseye kutsallığa saygısızlık gibi aykırı geldiğini söyler ve önemli olanın tek parti demokrasi eşleştirmesinin yapılması değil, böyle bir eşleştirmenin kimi zaman gerçeğe, demokrasiye yazarın notu, uyup uymadığını bulmak olduğunu ileri sürer. Ne tüm tek partiler totaliterdir, ne de tüm totaliter partiler tek partidir diyerek, Siyasi Partiler Maurice Duverger Bilgi Yayınevi 2. basım 1974 sayfa 358-359, tek partilerin de demokratik olabileceğini kabul eder. Duverger, kabulünü kanıtlayacak örnek olarak 1923'te Türkiye'de kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni gösterir. Bu partinin dini siyasetten ayıran antiklerikal, akılcı tutumu, 19. yüzyıl liberalizmine yaklaşan eğilimleri ve 1848 Avrupa milliyetçiliğine benzeyen görüşleriyle 20. yüzyıl otoriter rejimlerinden çok, Fransız devrimine ve 19. yüzyıl terminolojisine yaklaştığını ileri sürer. Ona göre tek partiye dayanan faşist rejimlerde her gün rastlanan otorite savunuculuğunun yerini Kemalist Türkiye'de demokrasi savunuculuğu almıştır. Duverger, CHP ile ilgili olarak şunları söyler. Bazı tek partiler gerek felsefeleri ve gerekse yapıları bakımından gerçek anlamda totaliter değildir. Bunun en iyi örneğini 1923'ten 1946'ya kadar Türkiye'de tek parti olarak faaliyet göstermiş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi sağlamaktadır. Bu partinin başta gelen özelliği demokratik ideolojisidir. AGE sayfa 359-360. Atatürk dönemini günümüzde yöneltilen, yerini bulmayan bir başka yaygın eleştiri, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan seçimlere katılacak millet adaylarının Atatürk'ün inceleme ve onayından geçmesi ve meclisin bu incelemeden geçen adaylarca oluşmasıdır. Milletvekili adaylarının niteliklere dikkat edildiği ve milletvekili olacak kişilerde ulusal bilinç, dürüstlük gibi kimi ölçütlerin arandığı doğrudur. Doğru olmayan, böylesi bir işleyişin demokrasiye uygun olmaması savıdır. Soyut bir demokrasi kavramına dayanarak yapılan eleştiriler, karalama amaçlı ve gerçek dışı savlardır. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve bu savaşın devamı olan bağımsız kalkınma girişiminin kendisi, başlı başına bir demokrasi hareketidir. Demokrasi, kimin için sorusundan soyutlanamaz. Halk için demokratik olan, halk karşıtları için antidemokratiktir. Bunun tersi de geçerlidir. Demokrasinin sınırı, karşıt sınıf ya da tabakaların güçlük ve gereksinimi ve bu gereksinimin oluşturduğu dengeler tarafından belirlenir. Mustafa Kemal, ulusal çıkarların savunucusu olan meclisi oluşturacak milletvekillerini belirlerken, halkın nabzını tutuyor, onların arasından bağımsızlığa, halkın gönencine ve bunları sağlayacak devrimlere inanmış, dürüst insanları ortaya çıkarmaya çalışıyordu. 1927 Ağustos'unda kamuoyuna yayınlandığı bildiride milletvekillerinin sahip olmak zorunda oldukları özellikleri şöyle belirlemişti. CHP milletvekilleri milletvekili sanlarını özel ekonomik yaşantıları uğruna küçük düşürmeyeceklerdir. Parti Genel Başkanlığı kendisi yazarın notu bu konuda özel titizliği gösterecektir. Sermayesinin çoğunluğu devlete ait olan kuruluşlar ve şirketler ile özel sözleşmeye dayanan imtiyazlı şirketlerde ve tekellerde hükümetçe yönetim kurullarına atananlar milletvekili olamayacaklardır. Milli Kurtuluş Tarihi Doğan Avcıoğlu İstanbul Matbaası 1974 3. cilt sayfa 1366. Mecliste bugün yer alan milletvekillerinin nitelikleri, bunların nasıl, hangi ölçütlerle ve kimler tarafından milletvekili yapıldığı göz önüne getirildiğinde, Atatürk dönemiyle günümüz arasındaki demokrasi farkının ne olduğu açıkça görülecektir. Meclisteki milletvekillerini şimdi parti başkanları belirliyor. Ancak bu belirleme bağımsızlık ve halkın gönencine yönelik ölçütlerle değil, küresel merkezlerin istek ve önceliklerine göre yapılıyor. Bu nedenle Atatürk dönemi uygulamaları halk için ne denli demokratikse, çok partiyle bezenmiş günümüz parlamentarizmi o denli antidemokratiktir. 9-16 Mayıs 1935'te yapılan 4. Büyük Kongre, 2. ve 3. kongrelerde başlayan ideolojik ve örgütsel gelişimin en ileri aşamasıdır. Kongre yerine kurultay, fırka yerine parti sözcüklerinin kullanıldığı bu kongre, Atatürk'ün katılabildiği son CHP kongresidir. Kongrenin Türk siyasi tarihinde iz bırakan iki önemli sonucu olmuştur. Kemalist devrim, parti örgütlenmesi konusunda en olgun evresine bu kongreyle ulaşmış ve bir daha bu nitelikte bir CHP kongresi bir daha yaşanmamıştır. İkinci olarak, 4. Kongre'nin uygulama dönemi 26 Kasım 1938'de, yani Atatürk'ün ölümünden 15 gün sonra yapılan olağanüstü kurultayla bitmiştir. 1935-1938 arasındaki 3 yıllık 4. Kongre döneminin sona erişi, aynı zamanda sürekli devrimciliği esas alan Kemalizm'den geri dönüş döneminin başlangıcı olmuştur. Kemalist devrim, kendisini koruyacak kadroları yetiştirmeye başladığı en verimli döneminde öndersiz kalması nedeniyle karşı devrim niteliğinde bir geri dönüşle karşılaşmıştır. 4. Kongre'de tartışılan konular ve alınan kararlar, Sivas Kongresi'nden beri sürdürülen 16 yıllık mücadeleler sürecinin oluşturduğu örgütsel, ideolojik birikimi geliştirmiş, bu birikime biçim ve içerik olarak yeni boyutlar kazandırmıştır. 1930'dan sonra girişilen dil devriminin sonucu olarak parti programı Öztürkçe'ye çevrilir. Tartışmalarda devrim, örgüt, bağlaşık, işlev, yönetim, gelişim, kesin gibi sözcükler kullanılır. Partinin ideolojik temelini oluşturan altı okun, ulusun ruhunda ve yurdun her yerinde yerleşmesi için bütün kuvvetlerin harekete geçirilmesi kararı alınır. Sınıf, zümre ve cinsiyet farkı gözetmeyen parti eyleminin, her yurttaşın istek ve ihtiyacını yanıt veren bir bütün olduğu söylenir. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 570. Yoksullukta eşitlenmiş Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sınıfsal konumuna bakılmaksızın tümünün varsıllaştırılması, bunun için de kapsamlı bir kalkınma sağlanmalıdır. Çalışmak, durmadan çalışmak, parti ve partililerin temel görevi birinci derecede sorumluluğudur. Milli kaynaklarla Türkiye çok hızlı bir biçimde sanayileştirilmelidir. 4. Kongre'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir devlet partisi haline gelmesi ve partinin devletle birlikte çalışması gerektiği dile getirilir. Genel Sekreter Recep Peker'in konuşmasına dile getirdiği bu yaklaşım için genel kurul bir karar almaz. Ancak İsmet İnönü Başbakan ve Parti Başkan Yardımcısı imzasıyla 18.06.1936 tarihinde İçişleri Bakanı'nın parti genel sekreteri valilerin il başkanı olmasını isteyen bir genelge yayınlar. Genelge uygulanır. 1936'da Recep Peker görevden alınır, yerine İçişleri Bakanı yapılan Şükrü Kaya parti genel sekreteri olur. Bu uygulamaya 1939'da son verilir. CHP'nin soy ağacı Rahmi Kumaş, Çağdaş Yayınları 1999 sayfa 35 ve 38. 4. Büyük Kongre bir hafta süren görüşmelerden sonra birçok konuda siyasi ve ideolojik kararlar aldı, saptamalarda bulundu. Bunlardan bazıları özetle şöyleydi. Program ve parti ideolojisi millidir, devlete hareket yeteneği vermektedir, sağ ya da sol adı verilen akımlar batı kaynaklıdır ve Türkiye'nin koşullarına uygun değildir. Bu tür düşünce akımlarına karşı tek etkili silah milliyetçiliktir. Batının liberal devleti can çekişmektedir, komünizm soyut bir kavramdır, yaşamın içinden gelmemiştir. Türkiye'nin kalkınabilmesi ve ulusal varlığını koruyabilmesi için devletçilik şarttır, liberal devletin yerini sınıf devleti değil, milli devletler almaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi devletçi bir partidir. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna, Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 571. Dördüncü kongrede kuramsal tartışma ve belirlemelerden başka toplumun özellikle emekçi kesimlerini ilgilendiren kararlar alındı. Tarım ve sanayi sorunları, ticaret, toprak ve konut sorunu, işçi ve sosyal güvenlik hakları, sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda daha sonra yasalaştırılarak uygulanan yenilikler yapıldı. Kararlara göre çiftçiye kredi bulunacak ancak büyük akar, depo ve apartman ve bunun gibi sahiplerine kredi verilmeyecektir. Yurttaş konut sahibi yapılacak, çiftçi topraklandırılacak ve büyük özel araziler kamulaştırılacaktır. Bölge çıkarı, derebeylik, ağalık, aile ve cemaat ayrıcalıkları ortadan kaldırılacaktır. Toplumsal yaşamın her alanında halkçılık anlayışı esas alınacaktır. Planlı ekonomiye geçilecek, planlaşma devlet siyasetine de uygulanacaktır. Grev hakkı olmayacak, ancak işçinin sömürülmesine izin verilmeyecektir. Parti, yüreği nefretle dolu bir üretici kitlesinin oluşmasına izin vermeyecektir. İşçi ve esnaf, kendi meslek örgütlerinde bir araya gelirken, halk ve gençlik, halk evleri aracılığıyla örgütlenecektir. AGE sayfa 571. Genel Sekreter Recep Peker, kurultaya sunduğu raporda devletçilik disiplini karşısında demokrasinin durumu ne olacaktır diye bir soru sorar ve bu soruya kendisi yanıt verir. Ona göre programlaştırılan parti kararları bir bütün olarak ele alınıp hızla uygulanırsa demokrasi kendiliğinden gelişecektir. Peker'e göre demokrasi bir dogma ya da ayet değil, akıl süzgecinden geçerek çevre koşullarınca belirlenen bir yöntemdir. Her ülkenin siyasi yapısı kendi özelliklerine göre biçimlenir. Türkiye'deki yönetim biçiminin temel özelliği kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği ve tek meclis sistemidir. Her işte seçim esastır. CHP'de geliştirilen dilek sistemi, halk kürsüleri gibi uygulamalar milli demokrasinin temelini oluşturur. Türk demokrasisi taklitçi değil, amacı milli birliği kuvvetle destekleyen bize özgü bir sistemdir. AGE sayfa 571-572. Kurultay kararları o dönemdeki siyasi canlılığa uygun olarak hızla uygulamaya sokuldu ve son derece etkili oldu. Parti ile hükümet arasındaki ilişkiler hukuksal zemini yaratılarak geliştirildi. İçişleri Bakanı parti genel sekreteri, valiler il başkanı oldu ama İçişleri Bakanlığı'na bağlı bölge denetleme kurulu üyeleri devlet kuruluşlarının olduğu gibi parti örgütlerini de denetlemeye başladı. Bu yolla il özel idareleri ve belediyelerle parti örgütlerinin birbirine yakınlaşmasına ve eşgüdüme kavuşturulmasına çalışıldı. Altı ok daha sonra anayasa maddesi haline getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi Atatürk dönemi ve Atatürk sonrası dönemi olarak iki bölüme ayrılmalıdır. Parti politikaları ve uygulamalarda somutlaşan dönemler arasındaki farklılıklar gerçek karşılığını devrimcilikle tutuculuk, bağımsızlıkla batıcılık, halkçılıkla seçkincilik arasındaki ayrımlarda bulmaktadır. Karşıtlıklar açık, uzlaşmaz ve nitelikseldir. Atatürk sonrası CHP, taşıdığı özellikler nedeniyle kendi içinde üç ayrı döneme ayrılabilir. İsmet İnönü'nün tek şef olduğu ilk dönem 1938-1945, partinin kapatılmasıyla sonuçlanacak olan çok partili ikinci dönem 1945-1980 ve 1980 sonrasındaki üçüncü dönem. Bu dönemlere karşılık gelen temel özellikler düşünsel ve eylemsel olarak geri dönüş, dışarıyla uzlaşma ve dönüşmedir. Devrimler dönemi Atatürk'ün yaşamıyla sınırlı kalmış ve ölümünden hemen sonra geri dönüş başlamıştır. Kısa bir zaman diliminde büyük toplumsal dönüşümler gerçekleştiren bir devrimde sürekliliğin önderin varlığıyla sınırlı kalması üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur. Ancak kısaca değinmek gerekirse şunlar söylenebilir. Devrimi ortaya çıkaran koşullar ne denli nesnelse onu yaşatıp geliştirecek olan gereklilikler de o denli özneldir. Toplumsal koşulları oluşmadan devrim ortaya çıkmaz ama oluşan her koşulda devrimle sonuçlanmaz. Gerçekleşmesi için toplumsal koşulların oluşması, nesnellik şarttır. Ancak koşulları oluşmuş olan devrimin gerçekleşmesi ve korunması için de örgütlü insan girişimi öznellik gerekir. Girişim ise örgütlü, bilinçli kadroları gerekli kılar. Türkiye'de 1923-1938 arasındaki 15 yılda sıra dışı dönüşümler gerçekleştiren bir devrim yaşanmıştır. Nesnel koşullar oluşmuş ancak devrim çok dar bir kadroyla gerçekleştirilmişti. Bu nedenle önderlik ve yapılanları korumada gösterilecek kararlılık olağanüstü önemliydi. Bilinçli kadroları ve örgütlü olmayı gerekli kılıyordu. Atatürk bu kararlılığı göstermiş, çok dar ve çoğu kez yetersiz kadroları örgütlemiş, devrimi hem gerçekleştirmiş hem de korumuştu. Ancak Türk devrimi kendisini tam olarak koruyacak kadroları yaratamadan önderini yitirmiştir. Gerçekleştirilen işin gerçek boyutunu kavrayamamış, Batı etkisinden kurtulamayan yöneticiler devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlar ve geri dönüş sürecini başlatmışlardır. Türk devriminde yaşananlar hemen tüm devrimlerin başına gelmiştir. İleri ya da geriye yönelen gelgit dönemleri her büyük devrimden sonra yaşanmış ancak baştaki ilk devrimci etki varlığını bir süre korumuştur. Türkiye'de de böyle olmuştur. Türkiye'de yaşanan fazladan olumsuzluk, az gelişmiş bir ülke olması nedeniyle yeniden sömürgeleşme sürecine girilmesidir. Devrimin iç sorunları yabancılara verilen ödünlerle dış sorun haline gelmiş ya da bir başka deyişle devrimi ve bağımsızlığı yok eden emperyalizm bir iç olgu haline gelmiştir.